Değerleriyle Türkiye. Ankara'dan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Değerleriyle Türkiye programına hoş geldiniz. Program yapımcımız Özlem Yalçın, teknik yönetimde Recep Özden ve spikeriniz ben Burcu Aydemir sizlerle beraberiz. Bize +90 312 463 34 19, +463 34 21 numaralarından ve elektronik posta adresimiz degerliturkiye@trt.net.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Anadolu coğrafyası tarihte medeniyetler beşiği olmasının yanı sıra nadir bulunan birçok bitki ve hayvanın da yaşadığı zengin bir bölge. Değerleriyle Türkiye programında biz de bugün ülkemizin endemik hayvan çeşitliliğini konuşacağız. Araştırmacı yazar Hasan Torlak konuğumuz. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Geçen seneki programlarımızın birinde yine sizi konuk etmiştik. Evet. O zaman Türkiye'deki endemik bitki türlerini konuşmuştuk. Bugün yine sizlerle beraberiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bizi kırmayıp geldiniz. Sağ olun. Bu hafta endemik hayvan çeşitliliğini konuşacağız. Ama öncelikle endemik hayvan ne demektir? Bir tanımıyla başlayalım dilerseniz.
Evet, hayvanları biliyoruz. İşte memeliler var, sürüngenler var, omurgalılar var, omurgasızlar var, böcekler, kelebekler. Bütün bu bildiklerimiz hayvanlar dünyasını oluşturuyor. Türkiye hayvan çeşitliliği açısından muazzam zenginliğe sahip. Önceki programımızda endemik bitkiler konusunda Türkiye'yi anlatırken kıtasal özellikler gösterir demiştik ve Avrupa endemik bitki türü sayısı açısından da Avrupa'nın tamamından zengin olduğunu vurgulamıştık.
Geçiş bölgesi olduğu için mi?
Hem geçiş bölgesi, ortası, evet,
ortasında olduğu için.
Buzul çağları ve ısınma çağları arasında her zaman bir sığınak olmuştur. Hı hı. Tabii bitkilerin Anadolu'ya sığınması çok daha uzun bir sürede olmasına rağmen günümüzde de görüldüğü gibi hayvanların yer değiştirmesi çok daha hızlı. Dolayısıyla bu geçiş çağları, buzul ve ısınma çağları arasında Anadolu'ya gelen hayvanların sayısı veya sirkülasyonu bitkilerden daha hızlı. Anadolu'nun dolayısıyla bitkisel zenginliği, endemik bitkileri çok zengin olmasına rağmen hayvan türü sayısı ondan çok daha zengin. Anadolu'da toplam 12 bin bitki çeşidi yaşarken hayvan çeşidi sayısının, hayvan türü sayısının ise 80 bin civarında olduğu veya bazı kaynaklar, bazı bilim adamlarının 120 bin civarında olduğu, işte endemik bitkilerin tür sayısından yaklaşık 10 kat daha fazla bir sayıda hayvan varlığımızın olduğu biliniyor. Avrupa'nın tamamındaki hayvan türü sayısı 60 bin. Avrupa artık bunları tespit etmiş ama Türkiye'de bunlar daha tespit edilememiş. Günümüze kadar henüz tespit edilebilen hayvan türü sayısı 30 binler civarında. Yani biz bir daha bunun hayvan türü sayısının yarısını tespit edebilmişiz. Daha hatta yarısından da az olduğu iddia ediliyor. Dolayısıyla on binlerce türümüz, hayvan türümüz daha keşfedilmemiş. Anadolu'da her yıl yeni hayvan türleri keşfedilmektedir. Mesela 2019 yılında Kayseri Sultan Sazlı sulak alanında bir çöpçü balık keşfedildi. Oraya endemik. Bunun gibi yeni keşifler söz konusu.
Endemik olması için o bölgeye özgü olması gerekiyor.
Evet.
Başka bir bölgede yetişemiyor.
Evet, evet.
Doğru,
endemiklik kavramı şu. Belli bir siyasi sınırlar içerisine veya coğrafi sınırlara endemik olabilirler. Bizim kastettiğimiz Türkiye'nin siyasi sınırları içinde yaşayan ve Türkiye dışında yaşayamayan, doğal olarak yaşamayan türler. Endemiklikten kastım
doğal
olarak yaşayamıyor.
Yoksa siz yapay bir ortam sağladığınızda yaşayabilir.
Tabii. Anadolu'lu, Türkiye'li yani. Çıkış yeri o Türkiye'li. Daha sonra siz onu bir şekilde yurt dışına götürüp orada da yaşatabilirsiniz. Ama doğal ekosistemi dışına çıkarmış olursunuz.
Evet, merak ettiğim bir husus daha var. Mesela Sivas Kangalı dediğimiz zaman, evet, sadece Sivas'ta var olduğunu, evet, düşünüyoruz. Bu endemik bir tür müdür?
Tür değildir. Bir çeşittir bu. Hı hı. Bir köpeğin, köpek türünün farklı çeşitlerinden birisidir. Dolayısıyla bunu bir endemik tür olarak algılamamak gerekir. Tür ile çeşit farklı şeyler. Mesela Anadolu'da bir erik türü, evcil erik bahsedilir, türdür. Ancak binlerce veya yüzlerce erik çeşidinden bahsedilir. Türle çeşit konusu biraz teknik bir kavram.
Evet. Türkiye'de Anadolu topraklarında Avrupa'ya nazaran oldukça geniş bir endemik hayvan çeşitliliği
çok fazla,
var.
Çok fazla, evet.
Dünyanın diğer bölgelerinde nasıldır ülkemizle kıyasladığımızda?
Tabii tropik bölgelerde çok zengin. Türkiye'den çok daha zengin alanlar. Tropik alanlar, ekvator kuşağı. Biz tabii onlarla karşılaşmıyoruz. Genelde Avrupa ile karşılaştırıyoruz. Benzer enlem ve benzer kültür, hı hı, veya yakın coğrafyalara karşılaştırıyoruz. Örneğin kelebeklerden örnek verirsek, Avrupa'nın tamamında 450 kelebek türü yaşar. Türkiye'de 440. Kuzey Amerika'da 700. Türkiye'nin zenginliğini görebiliyor musunuz?
Evet, coğrafyayı da düşünecek olursak
tabii,
sınırları.
Tabii, kıtasal özellikler, evet, gösteriyor. Aynı şekilde 500 kuş türü yaşar Anadolu'da, Türkiye'de. Avrupa'da da bu kadardır kuş türü sayısı. Yine amfibi türler, sürüngen ve amfibiler, yılanlar, kertenkeleler, kurbağalar. Türkiye'de 156 tür yaşar, Avrupa'da da bu kadar tür vardır. Yani Türkiye bir kıtasal zenginlik özelliği göstermektedir. Ancak Türkiye'deki keşifler Avrupa'daki kadar iyi değil. Hala keşfedilmesi gereken yarı yarıya keşif sonucu bunlar. Bunlar çok daha artacak. Örneğin 87 solucan türü keşfedilmiş Anadolu'da. Bunların 1/3'ü endemik, Türkiye'ye özgü. Ancak yeni keşifler yapılmamış alanlar, araştırma yapılmamış alanlar var. Bu keşiflerle bunun yüzlerce sayıya ulaşabileceği tahmin ediliyor uzmanlarca. Her hayvan şubesinde yeterli araştırmalar yok Türkiye'de. Olanlar, elimizdeki olanlar, işte kelebekler var, solucanlar var, balıklar var, yılanlar var, sürüngenler, işte kuş türleri biliniyor. Ancak yumuşakçılar ve böcekler sınıfına ait tür sayısı tam olarak tespit edilebilmiş değil. Böyle bir problem var Türkiye'de. Ancak bu aynı zamanda bir problem, aynı zamanda heyecan verici bir konu. Çünkü her sene belki de yüzlerce keşif yapılıyor bilimsel makalelerle. Ama bunun tabii kamuoyuna yansıması söz konusu, popüler yayınlarla yansıması söz konusu olmadığı için çoğumuz bilemeyebiliyor mu? Takip edemeyebiliyor. Bu bilimsel bilginin de biraz popüler alanda halkın bilgisine sunulması lazım. Neden halkın bilgisine sunulması gerekiyor bu bilimsel bilginin? Belki de tarlanızın veya evinizin kıyısındaki bir nişte, ekolojik nişte korunması gerekir veya oraya özgü bir tür olabilir. Bunu nereden söylüyorum? Bunu bir uydurma söz olarak söylemiyorum. Çünkü son keşiflerden bir kısmı çok nokta alanlarda keşfedildi. Örneğin Pozantı'da, bir yaylada, bir su kaynağında sadece oraya özgü bir böcek keşfedildi. Yeraltı suyun çıktığı yerde, hı hı, o kaynakta keşfedildi ve oraya özgü, o kaynağa
çok
özgü.
Çok küçük bir alan.
Çok küçük bir alan. Aynı şekilde Zonguldak'ta Cumayan'ın mağarası diye bir mağara var. O mağarada bir böcek keşfedildi. Mağara böceği yine o mağaraya özgü. Hı hı. Dolayısıyla bu 60 bin veya 80 bin civarında telaffuz edilen hayvan türlerimizin, özellikle böcek türlerimizin çok lokal alanlarda, nokta alanlarda yaşayabildiği, örneğin sizin bir ev yaptığınız, bir temel attığınız bir alanda veya kuruttuğunuz bir sulakanda, bir su kaynağında oraya özgü bir tür olabileceğini her zaman göz önünde tutmak gerekiyor.
Peki diyelim ki böyle bir şey var, ne yapabiliriz korumak için?
Korumak için ilk yapılması gereken ne var ne yoku tespit etmek. Ne var ne yoku tespiti, diğer anlamı bir veri tabanı. Hayvan veri tabanı. Türkiye'nin neresinde, hangi noktasında hangi hayvan yaşıyor? Bunları tespit etmek gerekir. Bunların dağılım alanlarını tespit etmek gerekir. Dağılım alanlarını tespit edildikten sonra bunların tehlike durumları tespit edilmesi lazım. Eğer nokta bir tür ise küresel çapta yok olma
tehlikesi. Sıradan bir vatandaş bunu nasıl fark etsin?
Sıradan bir vatandaş bunu fark edemez. Bilim adamlarımızın çalışması gerekir.
Evet, evet.
Hızla çalıştırılmaları gerekir. Ve bu bilgiyi de bilimsel alanda tutmayıp halka aktarmaları gerekir.
Hı hı.
Ki biz bilelim, biz yapacağımız bir müdahale. Mesela su kaynağı, herhangi bir proje olmadan siz o su kaynağını kendi çapınızla, bir insan kendisi de kurutabilir veya orayı bozabilir. O aşamada o insan, vatandaş, oradaki müdahale sonucunda bir türü yok etme riskiyle karşı karşıya olduğunu da bilmesi lazım. Çünkü doğayı vatandaş korur.
Hı hı.
Doğayı asayiş korumaz. Asıl koruması gereken insanlardır. Bu şekilde bilinçlendirilirse insanlar sadece bu kaynaklara bağımlı veya yumuşakça veya böcek türlerimizden toprağa bağımlı olan türler değil. Mesela uçuşan türlerimizden de lokal ve yok olma üzere olan şeyler var. Hayvanlarımız var. Örneğin kelebekler. Uçuyor bir yerden bir yere gidiyor ama çok nokta türlerimiz var. Örneğin yakın zamanlarda keşfedilen bir torul kelebeği var. Gümüşhane'nin Torul ilçesine özgü. Ariciye Torulensis demiş bilim adamları. Çok da güzel bir isim vermişler. Torul'un çok gözlüsü ismini vermişler. Bu kelebeğin yetiştiği, keşfedildiği alan, nokta bir alan. Bu keşfedildikten sonra kaydetmiş bilim adamları. Ancak bir süre sonra orada madencilik yapılmış. Maden ocağı açılmış. Ve o keşfedildiği tip lokalite denir buna. Bilim insanları tarafından keşfedildiği noktaya tip lokalite denir. Oradaki maden ocağı o kelebeğimizi orada yok etmiş. Ha şükür diyelim başka 3 kilometre ileride bir yerde daha bulunmuş daha sonradan. Dolayısıyla tür orada yok olmamış. Ama her şey şansa bağlı bakın. Dolayısıyla bu bilimsel bilginin orada bir kelebek keşfedildi. O bilginin veri tabanı kanallarıyla o yatırımcı veya yatırım kararını uygun görenlere aktarılması gerekiyor. Veya vatandaş aktarılması gerekiyor. Vatandaş ne yapıyor? Türkiye hayvanları tehdit eden en önemli tehlikelerden birisi tarımsal ilaçlar. Pestisitler veya herbisit, herbisit dediğimiz bitki öldürücü ilaçlar, pestisitler de böcek öldürücü ilaçlar.
Evet.
Türkiye şu anda yoğun bir ilaç kullanımı, ben kendi köyümden biliyorum, yoğun bir ilaç kullanımına söz konusu Türkiye'de. Ve bakıyorsunuz gidiyorsunuz o kullanılan ilaçların olduğu alan bütün böcek ölüleriyle dolu.
Evet.
Onu görebiliyorsunuz. Bu çok büyük bir risk. Eğer lokal bir tür varsa onları kesinlikle yok ediyorsunuz.
Evet, buna yine devam edeceğiz bu konuyu konuşmaya.
Evet.
Önemli yerlerde, tarihi yerlerde örneğin var olan hayvan türleri var mıdır?
Tabii ki.
Endemik.
Endemik bitki veya hayvan dediğimiz zaman bunlar dağların doruklarında veya ulaşamayacağımız kırsal alanlarda değil. Aynı endemik bitkiler mi? Örneğin geçmiş programlarda ne demiştik? Antik kentlerimize özgü nokta türler var.
Evet.
Antik kente gittiğin zaman oraya özgü o endemik bitkiyi hatta orkidelerimiz vardı. Oraya onu görebiliyorsunuz. Aynı şekilde hayvanlarda da bu şekilde insanların sürekli uğrak noktaları olan ama korunar alanlarda da yaşayabilen türler var. Örneğin İstanbul'da Kağıthane Deresi'nde günümüzden 10 yıl önce iki endemik balık yaşardı. Bunlardan birisi İstanbul inci balığı. Calcaburnus istanbulensis ismi de İstanbul'dan alıyor. Diğeri ise İstanbul bıyıklı balığıydı. İkisi de İstanbul'a endemikti. Ve bir çevre felaketinde 20 yıl önce düzeltiyorum 20 yıl önce bir çevre felaketinde bu balıklar yok oldu oradan. Bir daha gözlenemediler. Dolayısıyla bir İstanbul'un koskoca bir metropol ortasındaki bir derede oraya özgü dünyada başka hiçbir yerde yaşamayan balıklarınız veya canlılarınız olabiliyor. Örneğin Efes Antik Kenti'nde iki endemik kelebeği gözleyebilirsiniz. Efes Antik Kenti aynı zamanda Efes'in çan çiçeği de vardır. Endemik bitkilerle açısından zengin olduğu kadar endemik böcekler açısından da kelebekler açısından da görülmesi gereken bir yerdir Efes Antik Kenti. Örneğin çoğumuzun korktuğu, fobisinin olduğu farelerimizden de endemikler var. Kız Kalesi'nde dünyada sadece Kız Kalesi ve çevresine yetişen, Mersin'in Kız Kalesi antik kenti alanında yetişen Silifke sivri faresi var diye bir fare var. Ve küresel ölçekte tehlike altında. Yani korunması gereken bir tür. Pozantı'da dedik su kaynağında var. Örneğin Patara antik kentinde bir semender türümüz var. Çoğu insanımız semenderleri bilmez. Kertenkeleyle
nasıl
karıştırır.
Nasıl bir hayvandır? Biraz tanımlayalım dilerseniz.
Tanımlayalım. Ben hayatımda iki defa semenderi gördüm. Biri kendi köyümde su kaynağında, biri de Ankara'da bir yakınımın evinde, balkonunda gördüm. Dolayısıyla çoğu insanımız semenderleri tanımaz. Eğitimde de bu konuda eksiklikler var. Hatta gazete haberlerinde semenderlerin keşfedildiği gazete haberlerinde işte yaratık çıktı bir dereden kimse ne olduğunu anlayamadı diye geçmiş senelerde bunları evet. Kaydetmiştik. Semenderler genelde nemli alanlarda yaşayan, sucul, bazıları suda yaşayan, derelerde yaşayan, su kaynaklarını seven, nemli alanları seven timsaha benzer. Ancak işte daha çok balık, kurbağa ve kertenkelenin karışımı bir hayvan.
Tehlikeli bir hayvan değil.
Tehlikeli bir hayvan değil, insanlara saldırmaz.
Evet.
Ancak insanlardan da çok kaçmazlar. Bunun nedeni genelde bünyelerinde etleri çok yenen bir et türü değil. Bazıları zehirli olur. Ama insanları ısırıp da zehirlemezler. Sakindirler. Çoğu zehirli hayvan sakindir. Çünkü o bünyesindeki o zehirlere güvenir. Dolayısıyla insanlardan çok kaçamadıkları için bu hayvanlarımız mekanlarında öyle hızlı değiştiremedikleri için tehlike altında olabiliyorlar. Bazı türlerimiz, semender türlerimiz çok dekoratif. Çok güzel renkleri var. örneğin Muş, Bitlis ve Malatya'ya özgü bir benekli semenderimiz var. Portakal kırmızısı benekleri var siyah üzerine ve bu yurt dışına kaçırılabiliyor. Turist kisvesinde geliyorlar ve bunu kaçırabiliyorlar. Antalya'da özellikle Türkiye'de 14 semender türü var. Bunların yarısı endemik. Endemizm oranı yüksek. Antalya'da sadece birkaç köye özgü, sadece o köylere özgü türler var.
Dünyada da çok görülen bir hayvan mıdır?
Görülen bir hayvandır, evet. Semenderlerin bilim dünyasındaki önemi şu. Bir örnek var. Meksika'da bir semender türü var. Bilimsel araştırmalar konu ve çok sansasyon yaratan bir hayvan bu. Türkiye'dekiler de onun akrabası. Bu semender türü, Meksika'daki semender türünün bir organını kestiğiniz zaman o organını bir süre sonra yenileyebiliyor. Bütün organlarını yenileyebiliyor.
Bütün organlarını
yenileyebiliyor. Mesela Türkiye'de kertenkeleler kuyruğunu koparırsa kuyruk çıkar. Ama diğer organlarını keserseniz, ayağını veya diğer gözünü vesaire bunu keserseniz, koparırsanız yenisi gelmez. Ama Meksika'dakinin özelliği bu şekilde kendini, bütün organları yenileyebiliyor. Dolayısıyla semenderler bilimsel açıdan ilginç hayvanlar. Türkiye'ye endemik türleri de var. Likya semenderimiz var. Örneğin Patara Antik Kenti'nde bir endemik semenderimiz var. Marmaris'e özgü bir türümüz var. Göce'ye özgü bir türümüz var. İşte Kaşınbir Köyü'ne özgü bir türümüz var. Antalya'nın Gedeler Köyü'nde iki endemik tür var. Çok ilginç hayvanlar bunlar. Sevimli de hayvanlar. Çok da bilinmesi gereken hayvanlar. Ancak yeterli yayın olmadığı için son senelere kadar bunlar halkımız tarafından da çok bilinmiyordu.
O zaman bir ara verelim. Kısa bir müzik aramız var. Bir Kırşehir türküsü dinleyeceğiz Erol Köker'den. Merdivenim Kırk Ayak.
Merdivenim kırk ayak, kırkın amurdum dayak. Yar kaybıdan gelince aman aman ne tutar ne ayak. Sallan gelde oylarına kurbanım aman, nazik söyle dillerine hayran. Gel yanıma dertlerine dermanım aman. Su gelir mi ellendirir, çayırı cimlendirir. Sendeki güzellik aman aman ahlası dillendi. Sallan da gel boylarına kurbanım aman. Nazik söyle dillerine hayranım aman. Gel yanıma dertlerine dermanım aman. Söyle dillerine hayranım aman, gel yanıma dertlerine dermanım.
Değerleriyle Türkiye programındasınız. Bugün endemik hayvan çeşitliliğini konuşuyoruz Türkiye'deki. Araştırmacı yazar Hasan Torlak bizlerle beraber. Evet, endemik bitkilerle beslenen endemik hayvanlar var mıdır?
Vardır. Aslında bu konudaki araştırmalar çok fazla değil, derine inmiş değil. Ancak yapılan araştırmalarda Türkiye'nin iki endemik kelebeğinin iki endemik bitkiyle beslendiği, özellikle tırtılların beslendiği tespit edilmiş. Bir çok gözlü diye adlandırılan bir kelebeğimiz var. Dört ilimizde yaşıyor. İşte Maraş, Adıyaman, Adana gibi illerde yaşıyor. Ve Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da yaygın endemik bir korungo bitkimizle besleniyor bunun tırtılları. Dolayısıyla endemik bir hayvanımız, endemik bir bitkimize bağlı yaşıyor, görünüyor. Yine bir dönbaba bitkisi var. Dünyada sadece Bursa'ya özgü, Uludağ'a özgü. Erodium Olympicum diye. Olimpos Dağı, Bursa'nın antik ismi. Oradan ismini almış. Dolayısıyla bir Türkiye'ye endemik bir kelebeğimiz de bu bitkiyle besleniyor. Bu tespit edilmiş. Ama daha ilginç bir şey var. Endemik bir hayvanla beslenen endemik bir hayvanımız da var. Bu da Van Gölü'nde. Van Gölü'nde son yıllarda yapılan araştırmalarda bir solucan tespit edildi. Van Gölü'nün suyu tuzlu ve sodalı olduğu için o ortamda canlıların yaşaması, hayvanların yaşaması çok zor. Oraya yaşamaya kendini adapte etmiş hayvanlar da türleşiyor ve endemikleşiyor. Eşsiz hale geliyor. Van Gölü'nün tabanında tespit edilen bir endemik solucanımızı yine Van Gölü'nde yaşayan endemik balıklarımız yiyor. Endemik balık derken hangileri bunlar? Van Gölü inci kefali ve Erciş bıyıklı balığı, bunları sayabiliriz. Bunların hepsi endemik türler. Dolayısıyla endemiye bağımlı endemik. Yani yerele bağımlı yerelik. Orada ne derler ona? İşte kendi yağıyla kavrulma. Ne varsa onu yeme. Oraya kendini adapte etmek ayrı bir sorun. Oraya adapte edilenlerle yetinmek ayrı bir sorun. Kıt kanaat. Endemikler birbiriyle beslenerek hayatta kalabiliyorlar.
Denge çok
evet,
önemli.
Evet, denge çok önemli. Hassas dengeler.
Evet, semenderi konuştuk, fareleri konuştuk, solucanlara da biraz girdik.
Evet.
Başka ne tür hayvanlarımız vardır Türkiye'de endemik hayvanlar? Arılar belki var, ondan bahsedebiliriz.
Evet, son yapılan araştırmalarda parazitoid arıcık denen bir böcek türümüz keşfedildi. Bunlar arının bir türü ama parazit böceklerle besleniyorlar, etçiller. Hemen hemen çoğu ilimizde bu arıcıklardan var. Örneğin Adana'da Adana'nın ismiyle anılan, bilimsel ismi o Adana'dan alan iki endemik parazitoid arıcık var. Ankara'da da Diospilus ankarensis diye adlandırmış bilim adamları. Ankara parazitoid arıcığı var. İlçelere özgü türler var. Örneğin Elazığ'ın bir köyüne özgü, Koca Mustafa köyüne özgü. Oraya bir arıcığımız var. Silifke özgü olan var, Kırklareli'ne özgü olan var, Suruca özgü olan parazitoid arıcıklar var. Peki kardeşim niye adlatıyorsun sen bunları? Ne işe yarar bu parazitoid arıcık diye sorabilirsiniz. Şu önemi var bu arıcıkların. Bunlar ekin tarlalarında yaşıyorlar bu arıcıklarımız, endemik arıcıklarımız. Hı hı. Ekin tarlalarında yaşayıp ne yapıyorlar? Ekin zararlısı olan parazitleri yiyorlar. Yani oraya bir ekin zararlısı ilacı serpmeden doğa kendini orada endemik böceklerle kendi oradaki zararları yok edebiliyor. Hem doğa kirlenmiyor hem de oradaki bir endemik katkıyı sağlayabiliyor.
O zaman biz bunun farkında olmadığımız için mi bu kadar kimyasal
evet.
ürünler kullanıyoruz?
Bu kadar fazla kimyasal kullanmamızın sebebi Anadolu'nun bu gücünü göremememiz. Anadolu'nun biyolojik gücünü görememiz.
Peki o arılar orada çoğaldığı zaman ekolojik denge yine bir dengeye gelebilir mi?
Tabii ki bozulmaz dengeye gelebilir. Eğer siz olduğu gibi bırakırsanız arı çoğaldığı zaman besin azalacağı için ne olacaktır? Arılar azalacaktır. Arılar azaldığı zaman bu sefer parazitler artacaktır. Bir sonraki dönemde arılar artacaktır. Dolayısıyla doğa kendini bir şekilde dengeleyecektir. Benzer şekilde arıcıklar dışında bir de insanlarda Kırım Kongo kanamalı ateşine sebep olan kene ile beslenen bir avcı böceğimiz keşfedildi. Hatay'da geçmiş senelerde buna da Hatay avcı böceği dendi. Bu böceğimiz günde 20 kene yiyor. Dolayısıyla insanlara da zarar verebilen çaresiz hastalıklara sebep olan virüsleri taşıyan kenelerle mücadelede de biz Anadolu'nun endemik böceklerini, endemik hayvanlarını kullanabiliriz.
Evet. Peki ekonomik olarak değerli hayvanlar var mıdır endemik türler açısından? Evet.
Endemik, hem endemik olup da endemik deyince insanların aklına çok lokal nokta türler gelebiliyor. Ancak bizim Türkiye endemik olmakla birlikte yaygın yetişen, yaşayan ve son tahlilde de tehlikede olmayan, halkın da gıda olarak kullandığı ve ekonomik olarak yararlandığı türler var. Örneğin bir Beyşehir kurbağamız var. İç Ege'den Niğde'ye uzanan bir şerit boyunca derelerde, göllerde yaşar. Hı hı. Endemiktir, ülkemize özgüdür. Halk bunu avlar ve yurt dışındaki yiyecek yapımcılarına, yemek amaçlı yurt dışına ihraç eder. Yine Van Gölü'ne özgü endemik inci kefalinden bahsetmiştik. Van Gölü dışında yaşamaz. Orası kapalı bir havzadır. Ancak Van Gölü'nde de binlerce ton yaşayabildiği için orada balık avcılığına konu olur. Yılda 10 bin ton avlanır. Endemiktir ama çok yaygındır orada. Halk 14 bin kişi bu balık avından geçimini sağlar. Yılda da 10 milyon dolar kazanç sağlar. Çok önemli bir gelir kapısıdır oradaki insanlar için.
Endemik deyince bizim aklımıza hemen türü yok olacak türler geliyor aslında aklımıza.
Evet, evet.
Aslında öyle de değil hepsi. Bir kısmı evet. O şekilde.
Ama yine de bu üzerinde bir baskı oluşturuyor. Örneğin Van inci kefalini tarım ilaçları ve aşırı avlanma dolayısıyla riske girmesi üzerine oradaki akademisyenler tarafından bir proje başlatıldı. Çünkü gidişat kötüydü.
Öyle mi?
Tabii. Proje, koruma projesi başlatıldı ve orada bir denge sağlandı. Avlanma ile koruma yaşam dengesi sağlanabildi. Aksi durumda o da tükenmeye doğru gidecek idi.
Peki şöyle bir soru gelebilir dinleyicilerimizin aklına. Neden önemli bu kadar korunması? Korunmasa türler tükense ne olur?
Türler tükense bir zincir kopar. Hayat bir zincirdir. Eğer siz şöyle bir söz vardır. Filipinler'de bir kelebek kanatlarını çırptığı zaman Amerika'da tayfun olur diye. Doğada bütün canlılar birbirine bağlıdır. Siz bir canlıyı yok ettiğiniz zaman veya bir ekosistemi yok ettiğiniz zaman oraya bağımlı insana kadar uzanabilen bir süreci de yok edebileceksiniz. Örneğin bir parazitoid aracık eğer sizin bitki zararınızı yok ediyorsa sizin beslenmenize, hayatta kalmanıza katkıda bulunuyordur. Eğer bir böcek keneleri yiyorsa ve binlerce böcek yığınsal olarak keneleri tüketiyorsa insanların salgın hastalıklardan korunmasına da katkı sağlıyordur. Dolayısıyla bunları bilebilmemiz, bunları her canlıyı teker teker incelememize bağlı. İncelemediğim zaman bilemeyiz. Belki bir su kaynağında veya nokta bir alanda yok ettiğiniz bir canlı türü sonuçta zincir bağlantılar dolayısıyla, ekosistem bağlantılar dolayısıyla insanın hayatında tehdit evet. edebilecek bir sonuç doğurabilir. Veya ileride elde edilebilecek bir ilaç potansiyelini, bir gen kaynağını yok edebilir. Örneğin solucan deyip geçiyoruz. Solucanlardan dünyada ilaç elde ediliyor.
Hı hı.
Yem yapılıyor, gübre olarak kullanılıyor. İlaç çok önemli bir şey. Biz ilaçları genelde aktarlar aklımıza geldiği için bitkilerden elde edildiğini sanırız. Ama böceklerden de ilaçlar elde edilir. Örneğin Osmanlı döneminde kırmız böceği vardır. Kermes meşenin üzerinde yaşayan kırmız böceğinden Osmanlı'da sarayda ilaç yapılırdı. Yine Doğu Anadolu bölgesinde meşe ağaçlarının üzerinde yaşayan...
Bunlar da endemik türler miydi?
Kırmızı böceği endemik değil. Ege, Akdeniz'e özgü ama biz endemik böceklerimizde örneklerini verdik. Ne işe yarıyorlar, değer potansiyellerini verdik. Türkiye'de böceklerin hepsi keşfedilmemiş ki. Daha neler neler bulacağız acaba? Hangi tür hastalıklara, hangi tür gen kaynaklarına ulaşacağız? Bu heyecan verici bir şey. Dolayısıyla gözümüz gibi korumamız gerekiyor her noktamızı.
Artık var olmayan türler var mıdır peki?
Artık var olmayan yok olan türlerimiz de var. Hı. İşte dedik İstanbul'un işte oradaki iki balığı yok olmuştu. O yok olma sebebi neydi? Kağıthane Deresi'ndeki kirlilikti. Hı hı. Oraya atılan kirlenmeydi. Ancak göllerimizde başka balıkların, kültür balıklarının kapalı havza göllerine bırakılması sonucunda oraya özgü endemik türlerimiz de yok oldu. Örneğin eğridir görünü özgü bir levrek türümüz vardı. Poxyleonus eğridir diye isim mi biliniyordu. Sudak balığı bırakıldığı için burada yok oldu. Aynı şekilde yine eğridir gölünde Bir başka endemik balığımız da yine bu sudak denilen balığın, kültür balığının oraya bırakılması sonucunda yok oldu. Örneğin Abant Gölü'ne özgü, Abant Gölü ve çevre derelerine özgü Abant Göl balığımız var. Endemik. Dünyada sadece oraya özgü bir türümüz. Ve oraya dışarıdan getirilen kültür balıklarının bakteri ve virüsleri, mantarları dolayısıyla o balık tehdit altında. Hastalık da getiriyor bu yeni türler. Sadece onun şeyine müdahale etmiyor, yaşam alanına, besinine müdahale etmiyor. Getirdiği bu bulaşıcı hastalıklarla da tehdit ediyor. Örneğin Amik Gölümüz kurutuldu 1960'larda. Amik Gölü kurutulduğu zaman orada Asi Nehri balığı vardı. Albus orontis diye. Orontis Asi Nehri'nin antik adı. O balığımız yok oldu oradan. Bu gölün kurutulması dolayısıyla. Amik Gölü'nün kurutulması sonucunda 10 su canlısı, 10 endemik su canlısı yok oldu.
Aslında siz tek tek nedenlerini saydınız. Evet. Ne gibi etkenler buna neden olabiliyor, evet, kaybolmasına bu tür türlerin. Ama yine de korumak için ne tür önlemler alınabilir, neler yapılabilir?
Korumak için bir ekosistemin ilk önce veri tabanını çıkarmanız gerekir. Alana müdahale etmeden önce bu bir bayındırlık faaliyeti olabilir veya oraya yeni bir tür sokulması olabilir. Oradaki ekosistem ilişkilerini çok iyi anlamanız lazım. Bilimsel araştırmalar gerekir. Daha sonra bu yeni türlerin veyahut oraya müdahalenin bunun sonuçlarını değerlendirmeniz gerekir. Geçmişte bunlar yapılamadığı için veya yeterli önlemler alınamadığı için, belki yapılmıştır ama önlem alınamamış olabilir. Bilmiyoruz hepsini. Ancak yok olma bir süreç olarak devam ediyor. Çok yoğun bir sanayileşme, gelişme süreci var. Bunun için birinci olarak lokal türler, nokta türlerin öncelikli olarak veri tabanının oluşturulması lazım. Örneğin Anadolu'da sadece bir göle özgü balıklarımız var. Nedir? Acıgöl. Afyon ile deniz arasında yolun hemen kenarında Acıgöl vardır. Acıgöl'e özgü bir yosun balığımız var. Dünyada sadece öyle özgü. Salda Gölü son senelerde meşhur oldu. Salda Gölü'ne özgü bir yosun balığımız var. Burdur Gölü'ne özgü Burdurikıs diye bilinen dişli sazancığımız var. Dolayısıyla örneğin bir Karaman'da bir dere özgü bir balığımız var. Dolayısıyla bunların iyi bilinmesi lazım. Ve alana yapılacak müdahaleler, insan müdahalesinde ona göre planlanması gerekiyor.
Evet, hepimize önemli görevler düşüyor, evet, o zaman. Hem de bizim de hani sıradan vatandaşlar bilinçlenmemiz gerekiyor.
Tabii
dediğiniz gibi evimizin önündeki belki bir bitki, bir hayvan endemik olabilir.
Evet.
Bunlara sahip çıkmamız gerekiyor. Efendim çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Değerli dinleyicilerimiz, bugün Türkiye'de yaşayan endemik hayvan türlerini konuştuk. Araştırmacı yazar Hasan Torlak bizlerle beraberdi. Bize degerliturkiye@trt.net.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Bu haftalık bu kadar diyoruz efendim. Haftaya tekrar bir başka konuyla sizlerle beraber olmak dileğiyle şimdilik hoşça kalın. Değerleriyle Türkiye.